Ayrım 19.
Mandela daha sonra bir konuşma yaptı. Yoldaşlar diye söze başladıktan sonra bir süre sıradan biri olduğunu kanıtlayan, önceden hazırlanmış bir anekdot aktardı ve sözü futbola getirdi. Yarın dedi bütün Güney Afrika stadyumda olacak. Doğruysa bu çok şaşırtıcı bir şeydi çünkü maç iki gün sonra oynanacaktı. Hangi tarafı tutacağı konusunda hala kararsız olduğunu itiraf etti. Çünkü rakibiniz Nijerya, yani Güney Afrika'daki ırk ayrımı mücadelesini başından beri destekleyen bir ülke. Bir anlamda asil bir şey olan bu tarafsızlık Mandela'yı Helder Fontaine'e davet eden Palacios'u hayal kırıklığına uğratmış olmalıydı. Palacios eskiden Peru ulusal takımında oynamıştı ve politikacı ziyaretlerinin futbolcuları olumlu etkilediğine inanıyordu. Futbol, Mandela bu sözcüğü enayi şeklinde telaffuz etmişti. Dipnot, İngilizce'de soccer futbol, soccer ise enayi anlamına gelir ve yazılışları farklı bile olsa söyleniş olarak birbirlerine çok yakın iki sözcüktürler. Çevirinin notu. Birleşmemizi sağlayan en önemli faaliyetlerden biridir. Bu iddia özellikle o gün Helder Fontaine'de geçerliydi. Önünde duran oyuncuların siyahlar, beyazlar, renkliler, Hintliler tek ortak yanları futboldu. 10 yıl önce aralarındaki siyahlar buraya sadece uşak olarak girebilirdi ve daha 3 yıl öncesine kadar Mandela Robben adasındaki cezaevinde yatıyordu. Aynı gün Helder Fontaine'e çok yakın bir yerde başka Güney Afrikalılar büyük bir şevkle birbirlerini öldürüyorlardı. Moreba, Güney Afrikalılar spor için deli olurlar demişti. Irk ayrımını bir tarafa bırakırsak bu ülke dünyanın dibinde yer alan ve uyku halinde olan bir zamanları sömürge devletlerinden biriydi. Burada spor dışında yapacak çok fazla şey de yoktu. Johannesburg golf sahalarının etrafında inşa edilmişti ve Soweto'daki suç oranı İtalya'daki Dünya Kupası sırasında o güne kadar hiç görülmedik bir ölçüde azalma göstermişti. Bir ulusun oluşturulmasına sporun yardımcı olabileceği düşüncesinde belli bir gerçek payı olabilirdi. 1992'de Dünya Kriket Şampiyonası bazı şeyleri açıkça ortaya çıkarmıştı. 20 yıl süren spor boykotu bu turnuvadan birkaç ay önce kaldırılmış ve bütün ülke bu turnuvayı kendinden geçerek izlemişti. Güney Afrika, Avustralya'yı 7 sayı farkla yendiği zaman eski bir siyasi tutuklu olan ANC'li spor adamı Steve Schwete büyük bir sevinçle takım kaptanı ve beyaz bir Afrikalı olan Kepler Wessels'ı kucaklamıştı. Schwete daha sonra yaptığı açıklamada, "Robben adasında hiç gözyaşı dökmedim ama bu gece ağladım." demişti. Şampiyonayla aynı günlerde Güney Afrikalı beyazlar ırk ayrımı konusundaki reformların daha da ileriye götürülmesi konusunda evet veya hayır diye oy kullanacaklardı. Takıma hayır oylarının daha fazla olması halinde şampiyonadan çekilmeleri söylenmişti. Evet oyları ezici bir üstünlük elde etti ve toplumun ileri gelenleri onlara uluslararası spor olanağı sağlandığı takdirde Güney Afrikalı beyazlara ne istenirse yapılabileceğini söylediler. Bazı kuşkucular sporda bile ırk ayrımı varken sporun bir ulusu nasıl birleştireceğini soruyorlardı. Afrikalı beyazlar rugby, İngilizler kriket, siyahlarsa daha çok futbol oynuyorlardı. Güney Afrika'yı rugby ve kriket sayesinde tanıyoruz ama ülkedeki en popüler spor hiç kuşkusuz futbol. Bu ikilemi gözlüklü ve yuvarlak hatlı bir adam olan Bodenstein adındaki Güney Afrika'nın spordan sorumlu en kıdemli devlet memuruna sordum. Evet dedi ama bunun nedeni aslında etnik ayrımcılık değil. Ben tercihler meselesi demeyi yeğlerim. Bakın, siyahlar topla oynar. Topla oynama konusunda inanılmaz bir yetenekleri var. Büyürken evlerinin bahçesinde hep bir futbol topu vardır. Ama hiçbiri rugby topuyla haşır neşir olmaz. Güney Afrikalı siyahların çoğu yoksuldu ve Bodenstein'e spordaki tercihlerin biraz da gelir düzeyiyle ilgili olduğunu söyledim. Rugby oynamak için çimle kaplı alanlar gerekir. Kriket için de hem kusursuz sahalar hem de karmaşık teknikleri öğretebilecek antrenörler olması şarttır. Evet bu kısmen doğru diye kabul etti Bodenstein. Ama spor kulüplerinin artık bütün ırklara açık olduğunu da hemen ekledi. Yine de pek büyük bir belirsizlik yoktu. Bütün ırkların sevdikleri, sadece ülkedeki Çinliler buna pek aldırmıyorlar, en azından bir spor dalı vardı ve bu da futboldu. Güney Afrika Dünya Kupası'nı kazanmaya ya da en azından finallere katılma hakkını elde etmeye çok gerek duyan bir ülkeydi. Bu nedenle Nijerya maçı yaşamsal önem taşıyordu. Danışmanlarından birinin söylediğine göre Başkan de Klerk de böyle düşünüyordu. Nijerya maçından birkaç gün önce Johannesburg kent merkezine durmuş, siyahların çıkardığı bol resimli bir gazete olan Sovetan'daki futbol haberlerini okuyordum. Yanıma tanımadığım bir siyah yaklaştı. Maça gidecek miydim? Bence kim kazanırdı? Bafana'nın gelişim gösterdiği görüşüne katılıyor muydum? Beyazlarla siyahlar birbirleriyle konuşabilmekten çok hoşlanıyorlar. Hemen herkes yeni Güney Afrika'nın yaşamasını arzu ediyor. Ama başka hangi konuda konuşabilirler ki? Futbol bu yüzden çok önemli. Bildiğiniz gibi diye devam etti Mandela, 27 yıldan beri tatil yapıyordum. Ama dünyaca ünlü o tatil köyündeyken bile bu ülkede futbolun gelişmekte olduğunu izleme olanağı buluyordum. Ancak hepimizin bildiği bazı nedenlerden ötürü bir ara standartlarda bir düşüş de olmuştu. Oyuncuların başlarını eğdiklerini düşündüm. Mandela başarısızlıklarını biliyordu. Nedenler derken spor boykotunu kastediyordu. Ama Güney Afrika'nın 6 ay içindeki 4. antrenörü olan Palacios güzel günlerin geleceğine söz vermişti. Mandela sözlerinin sonunda Afrika kıtasındaki ülkeler giderek birbirlerine daha da yakınlaşmıştır dedi. Bunun nedeni de en iyi elçimiz olduğuna inandığımız bu faaliyettir. Bir an aklıma Kamerun'da konuştuğum Roger Milla geldi. Sadece Afrika'nın değil bütün 3. dünyanın başarısı. Palacios Mandela'ya bir armağan verdi. Üzerinde kappa arması olan bir beyzbol kepi. Sponsor firmanın temsilcilerinden bir kadın hemen atılıp şapkayı ANC başkanının başına geçiriverdi. Ancak kappa bu büyük adamın baş ölçüsünü olduğundan daha küçük olarak tahmin etmiş olmalı ki şapka Mandela'nın başında küçücük kaldı. Mandela oyunculara büyücünün bıçakla bileklerinde ve yüzünde açtığı yaraların izlerini gösterirken foto muhabirleri gülmemeye çalışıyorlardı. Bu muti yeni bir şey değil dedi. Takımla birlikte fotoğrafçılara poz verdi. Ve fotoğrafçılar Güney Afrika'nın en önemli ikinci adamı olan ve bir ara Aston Villa'nın da denediği usta dolandırıcı Dr. Kumalo ile el sıkışmasını rica ettiler. Uzun boyu, açık renkli teni ve belli belirsiz bıyığıyla doktor bir futbolcudan çok ressama benziyordu. Onun elini yakalayan Mandela şöyle dedi. Artık torunlarıma hiç değilse bir günlüğüne ünlü oldum. Çünkü doktorla el sıkıştım diyebilirim. Doktor kızardı. Öğle yemeğini Palacios'la yedim. Oyuncular iki uzun masada oturuyorlardı. Ama biz yalnızdık. Bana ilgi gösterilmesi hoşuma gitmişti. Ancak sonra bu adamın herkese nutuk çekebileceğini fark ettim. Hiçbir şey ona engel olmuyordu. Hatta bıçağım kayıp da bütün masaya pirinç döktüğüm zaman bile susmadı. Daha önce bir ulusal takım teknik direktörüyle hiç yemek yememiştim. Palacios yemeğini benden yarım saat sonra bitirdi ve sonuçta dondurmasını içmek zorunda kaldı. Babası ve iki amcası gibi Palacios da Peru ulusal takımında oynamıştı. Ama kazandığı ödüllerin sayısı söyleşiden söyleşiye değişiyordu. 1978 Dünya Kupası'na sakatlığı nedeniyle katılamadığını söylüyordu. Ama Güney Afrika'da çalışıp da Dünya Kupası'na hiç katılmamış olan bütün antrenörler aynı şeyi iddia ediyorlardı. Marcelo Houseman adındaki bir Arjantinli yüzünden futbol kariyerine dünyayı dolaşarak devam etmişti. Houseman, Palacios'un hayatına 1979'da Costa Rica'da oynadığı dönemde girmişti. O zamanlar Arjantinli santrfor Peru'da futbolcu antrenördü. Enflasyon Costa Rica'yı vurunca Houseman Hong Kong'a gitmiş ve oradan Palacios'a telefon etmişti. ''Hey zenci'' dedi Marcelo, ''bana hakaret olsun diye değil, çok sevdiği için zenci'' derdi. ''Hong Kong'a gel.'' Şaka yaptığını sanmıştım ama sonra gittim. Houseman Palacios'u Hong Kong'dan sonra Finlandiya'ya, oradan da Almanya'ya götürmüş. Hatta bir keresinde de kendisi iş bulamadığı halde onu Avustralya'ya göndermişti. Houseman 1985'te arkadaşını bir kere daha aramış ve Güney Afrika'ya davet etmişti. Palacios siyahtı ve Güney Afrika'da beyaz karısıyla yaşamak için yasalara karşı gelmek zorundaydı. Ama yine de yeteneği sayesinde çok başarılı olmuştu. Çeşitli kulüpleri çalıştırdıktan sonra 1992'de ulusal takım teknik direktörü oldu. Halen Johannesburg'da çalışan Houseman bana bu işi arkadaşına kendisinin ayarladığını söylemişti. Palacios bu görevi hak ettiğini düşünüyordu. Burada birçok İngiliz antrenör var dedi. Belki İngiliz antrenörlerin en iyileri değiller. Bazen beyaz antrenörler ırk ayrımı yüzünden siyah oyunculara bağırıp küfrederler. Oyuncular da bunun üzerine pasif direnişe geçer ve hiçbir şey yapmamaya karar verirler. Bir ara sözünü kesmeyi başarıp, gazetecilerin söylediğine göre takımınızdaki siyah ve beyaz oyuncular birbirleriyle çok iyi kaynaşamıyorlarmış dedim ve net bir yanıt vermesini bekledim. Çok güzel bir soru dedi. İşe başladığım zaman bu durumu bütün çıplaklığıyla gördüm. Durban'a giderken 4 araba çağırmıştık. İlk araba gelince bütün beyazlar ona doluştular. Küçük masalarda yemek yiyorduk ve beyazlar ayrı oturuyorlardı. Hepsini uzun bir masaya ben topladım. Beyazların beyazlarla, siyahların da siyahlarla aynı odada kalmalarını önlemek için oda listelerini ben hazırlamaya başladım. Ve oyuncular idman sırasında pas çalışması yaparken eşleştiklerinde iki beyazın birbirleriyle eşleşmesine engel oldum. Beyazlarla siyahların futbolları farklı mıydı? Evet ama beyazlar da öğrenmeye başladılar. Johannesburg Özgür bir Nelson Mandela'nın Dünya Kupası elemelerine katılan hem siyah hem beyaz futbolculardan oluşan Güney Afrika ulusal takımını ziyaret etmesine tanık olmak çok garipti. Aynı şekilde garip olan bir diğer şey de Güney Afrika Komünist Partisi'nin SACP, Johannesburg'un iç çevresindeki merkezini ziyaret etmekti. SACP yakın zamana kadar faaliyetten men edilmişti ama herhalde şu sıralar dünyanın büyüyen tek komünist partisi de oydu. Güvenlik görevlisi kapının önündeki demirlerin kilidini açtı ve Esso Pahat'la buluşmak üzere içeri girdim. Pahat hem SACP Merkez Komitesi üyesi, hem ANC Yürütme Kurulu'nda görevli, hem de bir futbol delisi. Sussex Üniversitesi ve Komünist Prag'da geçirdiği uzun sürgün yıllarından sonra ülkesine geri dönmüş. Abisi Aziz, SACP ve ANC'nin önemli isimlerinden biri. Kardeşi İsmail ise bir futbol kulübünün başkanı. Güney Afrika her gün biraz daha değiştiği için Pahad'ın meşgul olabileceğini düşünmüştüm. Fakat aradan 3 saat geçtikten sonra sohbetimize eve gitmek istediğim için ben son verdim. Mandela'nın Helderfontein ziyareti yolun sonuydu. Pahad eski günleri anımsıyordu. Pahad Hintliydi. Çok uzun boylu bir Hintli ve 1950'lerde Hint liginde futbol oynamıştı. O zamanlar her şeyde ayrılık vardı dedi. Takımlar, seyirciler... Örneğin Hintlilerin maç yaptığı Natal Spruit'in yanında ondan sadece bir çitle ayrılan renklerin sahası vardı. Onlarınki bizimkinden biraz daha büyüktü ve temel prensip şuydu. Bu iki grup asla yan yana gelmeyecek. Ama sahtekarlar da vardı. Kayıtlara renkli olarak geçen Pahad'ın bir Türk arkadaşının ten rengi o kadar açıktı ki beyazlara ait bir takım onunla sözleşme imzalamıştı. Beyazlar gibi davranmak zorundaydı ve maçlarda ona tezahürat yapmak isterseniz Mustafa diye bağıramazdınız. Lakabını kullanmak zorundaydınız. Böyle bir şey sadece Güney Afrika'da olabilirdi. Pahad ve bir diğer Hintli renklilerin ligine geçmek istemişler. Bunun için önce Renkliler Ligi komitesinin karşısına çıkmaları gerekiyormuş. Onlara adamın Gerald Francis olduğunu söyledim. O zamanlar bu isimde müthiş bir futbolcu vardı. Arkadaşım da Barker Adams adını kullanmıştı. Komite üyeleri gülmeye başladılar. Çoğu bizi tanıyordu ama yine de kabul ettiler. O da güldü. Şimdi anlatırken çok komik geliyor ama inanın o günlerde bu olay trajikti. 1950'lerin sonlarına doğru Pahad ilk karışık ligin kurulmasına yardımcı oldu. Lig karışıktı ama beyazlar yoktu. Onlara sormak hiç aklımıza gelmedi doğrusu dedi. Onlar dünyanın diğer tarafındaydılar. Pretoria. Beyazlar 18 Şubat 1977'ye kadar kendi liglerinde oynamaya devam ettiler. O tarihte Pretoria'daki Kaledonya sahasında oynanacak bir maç için sahaya çıkan Arcadia Shepherds takımında Vincent Tanti Julius da oynuyordu. Julius o zamanlar birinci sınıf bir kaleciydi. Sonraları birinci sınıf bir golcü oldu ama değişmeyen tek şey doğduğu günden beri siyah oluşuydu. O zamanlar Arcadia'nın başında şimdi de olduğu gibi Saul Sachs adında Pretoryalı bir iş adamı vardı ve o kadar da ırkçı biri değildi. Onu evinde ziyaret ettim, bana bir sürü albüm göstererek anlatmaya başladı. O zamanlar antrenörümüz eskiden Glasgow Rangers'ta oynayan Kai Johansson'dı. Onunla birlikte yasalara karşı çıkıp sahaya siyah bir futbolcu sürmeye karar verdik. Bakalım gök başımıza yıkılacak mıydı? Maç günü Julius'u kulüp binasına sakladık ve akşam saat 19.30'da yani başlama vuruşundan yarım saat önce NFL'den Michael Rapp'e telefon ettim. Rapp daha sonra İngiltere'ye taşınmış ve Tottenham Spurs'un menajeri olmuştu. Dinle Michael dedim, sana saygım olduğu için bu gece sahaya siyah bir futbolcu çıkaracağımızı haber vermek istedim. Olabilir dedi ama 10 dakika sonra yeniden telefondaydı. Diğer kulüplerden bazılarını aradım ve seni uyarmak zorundayım. Eğer bu dediğini yaparsan ligden ihraç edilebilirsiniz. Ben de edilirsek edilelim dedim ve olay kapandı. Maçlama vuruşundan 10 dakika önce bu Güney Afrika futbolunun en iyi saklanan sırrıydı. Julius'u da takımla birlikte sahaya çıkardık ve bu futbolcunun adı Vincent Julius. Bugün centerfor olarak o oynayacak diye ilan ettik. Takım sahaya çıktığı zaman bütün tribünler ayağa kalktı. Hatta beyazlar bile. Futbol maçlarına gelen beyazlar Afrika doğumlu beyazlar gibi değildir. Ertesi gün gazetelerde zehir zemberek yazılar çıktı ama hükümet hiçbir şey yapmadı. Beyazlara ait diğer kulüpler de siyah futbolcular oynatmaya başladılar. Gerçi siyah takımlara karşı tüm gücüyle mücadele etmediği söyleniyordu. Ama Julius yine de 3 sezon arka arkaya Arks'ın en büyük golcüsü oldu. Daha sonra San Diego Soccer'sa transfer oldu. Hem de siyah bir Güney Afrikalı'yı önerilen en yüksek transfer ücretini alarak. Arks'a futbol oynayan Julius karışık futbolun kaçınılmaz olduğunu göstermişti. Bu durum net bir şekilde anlaşılınca hükümet harekete geçti. Sachs devam etti. Spor Bakanı Piet Kornhoff beni ve beyaz kulüplerden birkaçının başkanlarını Pretoria'daki ofisine çağırdı ve hiç durmaksızın tam 2 saat boyunca konuştu. Hükümet açısından futbol sadece birkaç beyazın ilgilendiği, daha çok siyahlara ait olan öksüz bir spordu. Ama Kornhoff futbolla ilgili her şeyi biliyordu. Oyuncuları, organizasyonu, yabancıların futbolunu. O günkü toplantıya hazırlık olsun diye mi okumuştu yoksa cidden mi biliyordu, hala emin değilim. Kornhoff kulüp başkanlarına şöyle dedi. Siyahlarla birleşin. Bu ülkenin geleceği ancak siyahlarla mümkün. Siyahlar ve beyazlar birlikte spor yapmayı öğrenmek zorundalar. Geleceğin böyle olacağı belliydi ama 1970'lerde kabine üyeleri asla böyle konuşmazlardı. Sachs çok şaşırmıştım dedi. Kornhoff ekledi. Yalnızca federasyona dokunmayın. Ligin yönetimi radikal Hintliler ile renklerin elindeydi. O insanların hepsi komünist ve politikacı. Başkanlar bakanın önerisine uydular. Sachs bunun nedeni biraz da ticariydi diye devam etti. Çünkü siyahlar sahalara kalabalık seyirci kitlelerini çekeceklerdi ama benim için bu idealist bir adımdı. Bugün bütün takımlarda hem beyaz hem siyah oyuncular var. Yine de bazı takımlar hala beyaz, bazıları da siyah olarak kabul ediliyorlar. Wits University ve Cape Town Hellenic takımlarındaki oyuncuların çoğu, taraftarlarının da hepsi beyaz. Öte yandan ülkenin en büyük kulüpleri olan Orlando Pirates ve Kaiser Chiefs, Soweto'nun takımları ve taraftarlarının hepsi siyah. Futbolda karışım başladıktan sonra da beyaz Güney Afrikalılar maçlara gitmeye devam ettiler. Mark Gleason bana İngiltere'dekine benzeyen bir futbol kültürü vardı demişti ve 30 yaşında olduğuna göre bunun anımsaması doğaldı. Eskiden babam, annem ve kardeşimle birlikte Arkadia maçlarına giderdik. Hatta bazen otobüsle deplasman maçlarına gittiğimiz bile olurdu. Bugün Highlands Park gibi kulüplerin maçlarına en az 20 bin kişi geliyor ve Kaiser Chiefs'in bile bir sürü beyaz taraftarı var. Takımlarda her iki ırktan da futbolcular yer alınca Arkadia gibi beyaz kulüplerde bile siyah taraftarlar sayıca beyazlardan fazla olmaya başladılar. Eski bir Charlton Athletic oyuncusu olan ve daha sonra Arks menajerliğine getirilen Roy Matthews 1979'da şöyle şikayet ediyordu. Sahaya çıkarken bile tezahürat yapılmıyor. Bizle alay edildiğini bile duydum. Ama insan bir maça bu şartlar altında başlamamalı. Bunun tek yararı var, o da oyuncularımızın kalabalığa kimin patron olduğunu göstermek hırsıyla daha iyi top oynamalarını sağlaması. Aynı yıl Chiefs maç yapmak için çok küçük olan Caledonia sahasına gitti ve yaklaşık 30 bin taraftar dışarıda kaldı. Calais beyazların yoğun olduğu bir bölgedir. Dışarıda kalan taraftarların polislere taş atıp kavga etmesi bölgede yaşayanları hiç şaşırtmadı. Pretoria Şehir Konseyi derhal siyahların futbol sahasına girişlerini, daha sonra da tümüyle futbol oynanmasını yasakladı. Arkadia o günden beri Calais'de hiç maç yapmadı. Sunday Times'dan Lerman, futbolda ırk ayrımı kalktı demişti ama sadece beyazların siyahlarla ayrımın devam ettiği statlarda karşılaşması koşuluydu. Böylece stadın bir bölümünde 20 bin beyaz otururken diğer bölümde 20 bin siyah oluyor. Bence bu ırklar arası bir savaşa davetiye çıkarmak demektir. Doğal olarak bazı olaylar da oluyor tabii. Beyaz taraftarlar bir daha geri dönmemek üzere statlardan çekildiler. Ama bugün her renkten eli silahlı çılgının sokaklarda serbestçe dolaştığı ülkede stadyumlar her şeye rağmen en güvenli yerler arasında sayılıyor. Siyahların hakim olduğu bir kentteki stada bir beyaz taraftarın gelmesi son derece nadir görülen bir şey. John Perlman'a beyazların korkmakta haklı olup olmadıklarını sordum. Hayır dedi, hatırlıyorum da herhangi bir politik gevşeme olasılığının görülmediği 1970'lerin sonlarına doğru bir maçı izlemek üzere Orlando stadına gitmiştim ve stad tamamen doluydu. İnsanlar çatılardan sarkıyorlardı ve herkes bana sesleniyordu. Beyaz adam gel buraya otur. Neden geldin? Hangi takımı tutuyorsun? Güney Afrika futbolunun en büyük sponsoru olan Güney Afrika Bira Fabrikası'na gittiğimde Adrian Botha şöyle demişti. Kent merkezlerinde süre gelen kargaşaya karşın futbol statlarının bir barış serabı oluşu beni hayretler içinde bırakmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim kriket maçlarımızda daha fazla şiddet var. Bu nedendi peki? Bence kriket taraftarları maçlara bolca alkol alarak gidiyorlar. Beyazlar aklının alamayacağı kadar çok bira içer. Oysa futbol maçlarında alkol yasak. Her şeye rağmen beyazların çoğunun izlediği tek futbol olayı kablolu TV'de yer alan İngiltere Lig maçları. Büyük İngiliz kulüplerinin gitgide büyüyen taraftar kulüpleri var ve İngiltere'de futbol oynayan Richard Gook ve Roy Wegerle gibi Güney Afrikalılar kahraman gibi görülüyorlar. İngiltere'deki maçları siyahlar da seyrediyor. Bennett Loverboy Masinga birçok kişi iyi futbol oynayamayacak kadar kısa boylu olduğunu söylüyordu demişti. Ama Diego Maradona, Leeds'ten Steve Hodge ya da Aston Villa'dan Ray Houghton gibi oyuncuları gördükçe ben de umutlandım. Neden İngiltere? Pearlman'ın teşhisi sömürge zamanından kalma bir İngiliz hayranlığının hala geçerli olduğu şeklindeydi. Hellenic'ten Mark Williams ise omuz silkerek İngiliz futbolunu izliyorum çünkü TV'de sadece o var demişti. Bunu Mark Gleason'a sorunca patladı. Spor editörlerimizin çoğu İngiliz hayranıdır. Sık sık İngiltere bir numara diye bağırırlar. Örneğin bugünkü Star'ı ele al. Star'ın spor editörü Julian Kearns'tır ve İngiliz futboluyla ilgili hiçbir olayı yayınlamadan edemez. Bugünkü gazetede İngiliz futboluna konu alan iki makale var. Birincisi güya ekonomi konusu, Halifax Town ve Stoke City neden para kaybediyorlarmış. Diğeri de hafta sonunda yapılan bütün maçlar hakkında yorumların yer aldığı upuzun bir yazı. Business Day'in spor sayfasının sorumlusu Yorkshire'lı bir adam, adı da Terry Lofthouse. Bu gazetelerde Güney Afrika futboluyla ilgilenen bir tek kişi bile yok. Gleason'ın söylediğine göre yerel futbol maçları hakkında yazı yazanlar genelde siyahmış ve bunların da beyaz spor editörleriyle araları pek iyi değilmiş. Niyamane hakkını hiç savunmadığı için yazıları da yayınlanmıyor. Ben Star'da çalışırken benim için editöre Güney Afrika futbolu hakkındaki yazımı neden yayınlamadın demek kolaydı. Ben kendime güveniyorum. Niyamane tembeldir. Ama o da diyor ki, eğer sen de benim kadar uzun süre savaşmak zorunda kalsaydın yorulurdun. Belki de haklı. Doğal olarak spor boykotu sona erer ermez Güney Afrika takımları İngiliz takımlarını maç yapmak üzere ülkeye davet etmeye çalıştılar. Everton'ın Güney Afrika'ya geleceği duyulunca Weekly Mail başlığı Beyazlar Geliyor olan bir yazı yayınladı. Amacı kulübün kadrosunda hiç siyah futbolcu olmayışına dikkat çekmekti. Güney Afrika turnesine çıkan ilk takımlar Crystal Palace ile Sheffield Wednesday'dı ve beyazlar tribünleri dolduruyorlardı. Pretoria'da bölgedeki kasaba ve köylerde oturanların maça gelmesi engellendi. Wednesday ile yapılacak maç için Pretoria Kent Konseyi, Sundowns'a kent merkezine çok yakın olan Loftus-Versfeld rugby sahasını kullanma izni verdi. Saks'ın evinden Loftus'a arabayla gittim. Stad terk edilmiş gibiydi. Sadece bir düzine kadar siyah kadın tribünleri temizliyordu. Modern bir stattı, kendine ait tren istasyonu vardı. Sadece beyazların oturduğu ve daha çok malikanelerin bulunduğu bir banliyödeki Hollanda Kilisesi'nin tam karşısına düşüyordu. En az Cape Town'daki hükümet binası kadar Afrika doğumlu beyazlara özgü bir kulüp binası havası vardı. Sundowns, Sheffield Wednesday maçı burada oynanacak ilk futbol maçıydı. Sahanın arkasında Roy ve Gerlen'in de okuduğu Pretoria Erkek Lisesi vardı. Rugby ve kriket sahaları herhangi bir İngiliz devlet okulunu kıskandıracak kadar çoktu. Ama hiçbir yerde futbol sahası görünmüyordu.